5. kasetin B yüzü, sayfa 129. İnsanlar kendilerine gelene kadar olacaklar oluyor, kitle psikozu ile kaynayan kalabalıklara, bazen sırf tesadüf eseri, aynı zamanda zaruri olarak insanı hayretlere düşürerek olayların ateşlendiğini kaçıncı kez tanık oluyor. Güneş artık Kremlin duvarlarının arkasına saklanmaya, bağıran kalabalığın üzerine masum akşam karanlığı çökmeye başlamıştı. Bitişik meydanlarda mitingler köpürmeye ve coşmaya devam ediyor. Hoparlörlerden yükselen kışkırtıcı ve fanatikçe konuşmalar ise buradaki insanların akıllarını ve ruhlarını ateşliyor. Olayları doruk noktasına ulaştırıyordu. Her iki meydandaki taraftarlar adalet istiyor, halka ve hükümete hitaben yalnız kendilerinin saklı olduğunu, kendi tutumlarının doğru olduğunu ispatlamaya çalışıyor, kamuoyuna yalnız kendi delillerini ve sebeplerini sunuyor. Kendi kendilerini coşturarak öfkelendiriyor ve içlerinde birikmiş enerjileri hemen bir şeyler yaparak üzerlerinden atmaya büyük ihtiyaç hissediyorlardı. Her iki meydanda aynı zamanda ihtiraslar kızışıyor, hoparlörlerden karşılıklı suçlamalar, tehditler, hakaretler duyuluyor. Her bir taraftan nefret ettiği diğer tarafı vatan hainlerinin menfur sürüsü olarak adlandırılıyordu. Ve nihayet ilk çatışma gerçekleşiyordu. Özel polis timlerinin arasından geçen militarist ve antimilitaristler birbirlerine poster ve pankartlarla dövmeye başladılar. Kadınlar çılgınlar gibi bağırıyor, erkekler haykırıyor ve küfrediyordu. Sonra kavga tekme tokata dönüştü. Polislerin kavga edenleri durdurmak, ayırmak istemesi tarafları biraz daha kızıştırdı. Her taraf kaynayıp karıştı ve insanlar sanki bunun için burada toplanmışlar gibi kavga etmeye başladılar. Bu arada taptıklarının posterleri ve dikkat çekici pankartları da çok işe yaradı. Onlarla birbirlerinin kafalarına vuruyorlardı. Yüzlerce insanın, erkeğin ve kadının, gencin ve ihtiyarın kavgası, kan, gözyaşları ve iniltiler yerden, helikopterlerden, çeşitli açılardan ve detayları ile filmi alınarak dünya televizyonlarının ekranlarını dolduruyordu. İşte bu anda yukarıda bahsettiğimiz iki genç erkek ve kız olayların tam merkezine düştüler. Bu kavgada kendi pankartlarını kullanmamaları ise onlar için çok kötü sonuçlandı. Kızıl meydandaki ASS'ciler barışçıları döverken bu gencin kendi pankartını inatla onların gözüne sokarcasına başı üzerinde tuttuğunu fark ettiler. Bunlardan birisi, "Rezil herif, sen onu kime göstermek istiyorsun? Kimi aptal yerini koruyorsun? Biz mi doğmamalıydık? Seni alçak seni," diye bağırdı ve gence saldırdı. Hemen adamı dövmeye başladılar. Pankartını ise yırtarak ayaklarıyla çiğnediler. Tam o anda elindeki küstahça pankartla Kremlin silah yarışını yeniden başlattığı takdirde kendini yakacağını yemin eden kız yardıma koştu. Aslında böyle bir tehditle mitinge gelmenin ne kadar doğru olduğu tartışılabilir. Onu iten sebepler ne idi? Gençliği mi, aptallığı mı? Veya tam tersi inancı ve cesareti mi? Onu bu adımı atmaya zorlamıştı. Nihayet ASS'ciler tarafından dövülen arkadaşının yardımına koşmadan önce niçin bu uğursuz pankartı kalabalığın içinde atmamıştı? Halbuki o elindeki pankartla yardıma koşmuş ve bağırmıştı. "Ne yapıyorsunuz? Ona dokunmayın. Ne hakkınız var? Yapmayın. Yeter." Nafile. En az 5 kişi genç adamı dövüyordu. Belki de biraz döverek bırakacaklardı. Ama bu çatışmanın ne ile biteceği çıldırmış kalabalığın kendi içinde neyi sakladığını kim bilebilirdi ki? ASS'ciler kızı öfkeli küfürle karşıladılar. "Şuna bak zilli, hemen defol git, yoksa seni de pataklarız." İşte o anda sesi çıktığında bağıran bir kadın tam hedefe isabet etti. "Seni şantajcı seni, yanmak mı istiyorsun? Aman şuna bir bakın. Şimdi bu şantajcı yanacak ve bizim Kremlin çökecek. Şimdi gözlerimizin önünde. Onu öylesine dövün ki yolunu şaşırsın." Kızın üzerine atladılar, montunu yırttılar. Yüzünden kan akıyordu. "Dokunmayın vahşiler," Bir kızı dehşet içinde bağırıyor ve kanı yüzüne akıyordu. Onun pankartını da hemen yırttılar ve ayaklar altına aldılar. Şimdi nasıl? Yanacak mısın? Ya korkuyor musun? Her türlü safsatayı yazmadan önce bir düşün. Niçin yanmıyorsun? Her şey ansızın oldu. Yanmamı istiyorsan bir ateş at diye kız titreyerek bağırdı. Ve kalabalıktan öfkeli bir kahkaha koptu. Hemen birisi yakmak için kibrit kaptı. Çakmak yok mu? Sen onu en iyisi çakmakla yak diye başka birisi teklif etti. Durun yapmayın diye kızın arkadaşı haykırarak kendini dövenlerin elinden kurtuldu. Fakat yetişemedi. Yanan kibrit kızın omuzuna düştü ve sentetik montu hemen tutuştu. Kız cayır cayır yanmaya başladı. Herkes dona kaldı. Sonra irkildiler ve kaçmaya başladılar. Alevlerin sardığı kız ise korkunç çığlıklar atarak kaçıyordu. Kızıl meydan cehenneme dönüşmüştü. Kalabalığın içindeki panik, kızın azgın ve yıkıcı hırsının coşkusu kadar korkunçtu. Birinin attığı bombanın yakında patlaması galiba birisinin kendisini yakması veya bu gibi daha korkunç şayialar anında göstericiler arasında yayıldı. Ve insanlar birbirlerini ezerek, düşerek, bağırarak ve sanki gereksiz bir şeyler gibi kutsal posterleri ve ateşli pankartları ayaklar altına atarak cadde ve sokaklarda koşuşmaya başladılar. İnsanlar çıldırmış gibi korku içinde koşuyor, kendi kendilerinden kaçıyorlardı. Tüm bunlar niçindi? Niçin Kremlin'in önünde bağırıp çağırdılar? Hiç kimse bunu kendine açıklayamıyordu. Cidden mi şakadan mı kendini yakmakla tehdit eden kızın tutuştuğu andan itibaren yeni zaman sayımı başlamıştı. O an yakında bulunan herkes onun nasıl bağırarak koştuğunu, koşarak yandığını görmüştü. O yere düştü. Erkek arkadaşı ve arkadan koşan birkaç özel polis ona yetiştiler. Acele montlarıyla kızın vücudunu saran alevleri söndürmeye başladılar. Ama artık çok geç idi. Arkadaşı ümitsizce dizleri üzerine düştü ve kafasını eller arasına aldı. O anda hemen boşalmış olan meydana herhalde televizyon çekimler yapan bir helikopter indi. Gürültüyle dönen pervanenin altından güçlü rüzgar ve sesten korunmak için eğilen insanlar çıktılar. Kızı yerden kaldırdılar ve genç adamla iki polisi de yanlarına alarak havalandılar. Ama aralarından birisi her şeyi filme almayı ihmal etmedi. Helikopter Kızıl Meydan'ın üzerinden uçarak Spassky Kulesi'nin tepesine kadar yükseldi. Sonra taş köprü üzerinden Moskova Nehri'ne paralel olarak uçarak gözden kayboldu. Helikopterle birlikte şehrin kalabalığında ormanda kaybolan kuş gibi bu gençlerin trajedisi de yok olup gitti. Onlar daha ziyade öğrenciydiler ve inandıkları bir fikir uğruna kendilerini böyle delicesine korkunç bir şekilde kurban etmişlerdi. Ah romantizm, ütopyaların ve bunların mutlak çöküşünün yol arkadaşı. O akşam şehir merkezi gündüz olanların heyecanını yaşayarak uzun süre sakinleşmedi. Herkesi sokaklara döken endişeli heyecan insanların yüzlerinden, seslerinden, yürüyüşlerinden hissediliyordu. İnsanlar grup grup toplanıyor, tartışıyor, tahmin ediyor. Fakat bu olayın nasıl olduğunu bir türlü açıklayamıyorlardı. Sadece bir kibrit tanesi atılmış ve o da havada sönebilirmiş. Ama nasıl olmuş da sönmemiş? Ve kız bir anda tutuşuvermiş. Bu bir illüzyon gösterisi, sirk değil mi? Elbisesi önceden özel bir yakıcı terkiple ıslatılmış olamaz mı? Ama böyle ölümle sonuçlanacak bir şey yapmaya da değer miydi? Ama belki de bu göründüğü gibi değildi. Belki de bu insanın çok yüksek dahili gerginliğinin ateşlediği metafizik bir olaydı. Geceleri fosfor gibi ışıldayan insanların olduğunu söylüyorlar ya, kim bilir olamaz mı? O sırada gece yaklaşıyordu. Sokaktaki insanlar giderek azalıyordu. Gece hayatını sevenler birer birer otomobillerine biniyor, çabucak gece bekçilerinin veya kabadayıların parasını ödeyerek hareket ediyorlardı. Barlarda ışıklar, erotik hava yaratan ışıldaklar yakılıyor, müzik çalıyor, yarı çıplak kadınlar gülücükler dağıtmaya başlıyordu. Tüm bunlar her şeyi unutmak, hiçbir şey hatırlamamak, kendinden kaçmak, Tanrı'dan saklanmak içindi. O gece Kızıl Meydan'da tam bir sessizlik hüküm sürüyordu. Burası ıssızdı. İncin yoktu. Gündüz vahşi ihtirasların, çılgınlığın, kavganın kol gezdiği bu yere kimse gelmek istemiyordu. Burası sonun sönük bir ışıkla aydınlatılıyordu. Sanki bir savaş alanında olduğu gibi. Her tarafta protestocuların kavga sırasında çiğnedikleri pankartlar ve posterler vardı. Ve onlarla kimse ilgilenmiyordu bile. Ay çok yükseklerde, Kremlin üzerindeydi. Kendi vaktinde yuvasından çıkan baykuş uçuyordu. Bir orada bir şurada. Gölge gibi kayıp geçiyor, geniş kanatlarını sessizce sallıyor, manyetik ışıklar saçan, yuvarlak dikkatli gözlerinin bulunduğu büyük kafasını durmadan döndürüyordu. Sıkılıyor ve korkuyordu. Mozare üzerinden ve onun kapısında bekleyen taş kesilmiş nöbetçilerin önünden sessizce geçerek küçük boylu, büyük kafalı hayaletlerini aramaya koyuldu. Onları karanlık bir köşede tuğladan yapılmış Kremlin duvarlarının dibinde buldu. Hayır, bu defa da onlarda da bir yenilik yoktu. Yine yüzleri bir şey ifade etmiyordu. Fakat sanki büyülenmiş gibiydiler. Hayaletler el ele tutuşarak durdukları yerde dans ediyor ve monoton bir sesle mitingde duydukları ya sosyalizm ya ölüm sloganını tekrarlıyorlardı. Hem de yorulmadan, duyulmadan, görülmeden ve korkunç bir şekilde ya sosyalizm ya ölüm. Az sonra bu Küba ritmi baykuşu usandırdı. O burçtan uzaklaştı ve nihayet Spassky kapıları önünde canlı birisine, nereden geldiği belli olmayan sarhoş bir kadına rastladı. Perişan ve sarhoş kadın, gecenin içinde yapayalnız Kızıl Meydan'da yürüyor ve yanık sesle kendi acılı şarkısını söylüyordu. Ah niçin, ah niçin, bu dünyaya geldim, ah niçin, ah niçin. Annem beni doğurdu, ah niçin? Ah niçin bana hamile kaldın? Ben bunu istemezken bana oyun oynadın. Ah niçin? Ah niçin bana hamile kaldın? Ben bunu istemezken bana oyun oynadın. Ah niçin? Ah niçin bu dünyaya geldim? Ah niçin? Niçin beni doğurdu? Kızıl Meydan'a çaprazlama geçen kadın yalpalayarak ve tökezleyerek yürüyordu. Ve az sonra Gum mağazasının önünde gözden kayboldu. Onun yanık şarkısı bir süre daha duyuldu. Ve taraf sessizliğe büründü. Baykuş Kremlin duvarlarının üzerine doğru uçtu, parka yöneldi. Ve burada sık dalların arasında aniden deminki kadın gibi hıçkırarak ağladı. Yıldızların arasında duran ay, kendi sonsuz ışığı ile yukarıdan Kremlin Kalesi'nin kubbelerini, külahlarını, çatılarını aydınlatıyordu. Ve baykuş yine uzakta. Okyanusta yüzen balinaların nefesini duyuyormuş gibi oluyordu. Acaba nereye gidiyorlar ve niçin acele ediyorlar? Hiç rahatları yok. Dalgalar da sakinleşmiyor. Tribün gazetesi için yazdığı makalenin büyük bir kısmı artık hazırdı. Sadece sonuç bölümü yazılacaktı. İş sona doğru ilerledikçe Burke biraz daha endişeleniyordu. Acaba Cassandra damgasından söz ederken gerektiğinden fazla mı bilimseldi? Gerçek şu ki insanların büyük, belki de mutlak çoğunluğu sadece Filofey'in uzaydaki kışkırtıcı emellerinden kurtulmak, ne pahasına olursa olsun hiçbir şey görmemek, duymamak ve Cassandra embriyonlarının işaretini unutmak istiyor. Politikanın eski tüfeklerinden olan Oliver Ordok da asıl bunu hissetmiş, gerekeni söylemiş ve başarıya ulaşmıştı. Onun politik bir zafer kazandığına hiç şüphe yoktu. Tabii ki bu zafer yanlış yoldaydı. Ama insanlara yanlış yolda olduklarını, kendi kendilerini kandırdıklarını nasıl anlatabilirsiniz? Ordok'a kıyaslı siyasi tecrübe ve politik maharetinin az olduğunu Burke anlıyordu. Evet, Onlar artık düşman oldular. Böylesine ani ve böylesine kaderin bir cilvesi olarak Burke bunu istese de istemese de mücadele kaçınılmazdı. İşte Ordok'un istediği de tam bu idi. Devlet başkanlığına giden yolda açık bir dövüş. Bu açıdan kader çok cömert davranarak uzayda Filofey'i yeryüzünde Burke onun için karşısına çıkarmıştı. Bunları düşünen Robert Burke, aptalca politik bir kavgaya karışmamanın ne kadar kolay olduğunu, yakıcı mücadele duygusunun insan ruhunu ne kadar sıkı sardığını aklından geçirdi. Ordok'la yüz yüze görüşmeyi arzuladı. Ona yaklaşmak ve gözlerinin içine bakarak sesini yükseltmeden, iliklerine kadar işleyecekmiş gibi "Sen ne adiymişsin" demek istedi. Sonra dönüp herkese Ordok'un aşağılık biri olduğunu, böyle birisini iktidara yaklaştırmanın çok tehlikeli olacağını, bunun şeytanın iktidara gelmesiyle aynı anlama geleceğini ve en korkuncu, hiç kimse bilmese bile onun bir şeytan olduğunu haykırmak istedi. Ama sonra Burke kendi düşüncelerinden iğrendi. Hayır, bu olamaz, olmamalıdır. İster devlet başkanı olsun, ister ne olursa olsun ama bensiz olsun. Politik mücadele bana göre değil, benim işim insanlara. Kassandra işareti hakkında gerçeklerden kaçınarak cesaretsizlik gösterdiklerini, problem derinleştirdiklerini ve kendi durumlarını biraz daha kötüleştirdiklerini anlatmaktır. Gerçeğin korkunç olduğuna ama ona göz kapamak değil, çare aramak gerektiğine insanları nasıl inandırabilirim? Nefes almak için çıktığı balkon çok serindi. Sonbahar düşen yapraklarla kendini gösteriyordu. Burke üşüdü. Ay ufka çok yakındı ve sanki otobanın çıkışındaki ormanlık tepeye dokunuyor gibiydi. Burke, ormanın kapısındaki iniş çıkışları ile deniz eksivallerini andıran tepelerdeki golf sahalarını hatırladı. Eskiden oraya top kovalamaya giderdi ve her nedense bir rüyasını hatırladı. Demek ki rüyalar bir gerçek gibi insanın hafızasında yeniden canlanabilirmiş. Geçenlerde şöyle bir rüya görmüştü. Bir golf sahasındaydı. Ay ışık saçıyordu. Oldukça güzel bir gece. Önündeki topa golf sopası ile defalarca vursa da o kıpırdamıyor, uçmuyor. Habire sopayı sallıyor, vuruyor, çaba sarf ediyor ama top hep aynı yerde. Bu arada yukarıdan bir yerlerden eski bölüm arkadaşı merhum profesör Max Frye beliriveriyor. Ay'a uçalım. Orada çok güzel golf sahaları var. Biraz ay golfü oynayalım diyor. Max onun peşinden çekiyor ve tarlaların üzerinden uçuyor. Arkada ise Jesse koşuyor ve onu geriye çağırıyor. Ve her nedense ağlıyor. Bu rüyayı niçin görmüştü? İnsan düşündüğü zaman çok garip bir durum çıkıyor. Max onun yanında arkadaşıydı ve astroloji dahil her türlü tuhaf şeylerle ilgileniyordu. Golf partisini hangi hesapla kazanacak veya kaybedeceğini yıldızların konumuna göre tahmin etmeye çalışıyordu. Bazen tahminleri tutuyor ama çoğunlukla büyücünün alay hedefi olmasına hizmet ediyordu. Sanki Max'ın ruhu öbür dünyada bir şeyler hissetmiş, olumsuz astrolojik faktörün o muhakkak böyle söylerdi yaklaştığını algılamış, arkadaşını da bu kötü olaydan kurtarmak için Ay'a uçmaya davet ediyordu. Sanki rüyasına girmesindeki amaç onu önceden uyarmak ister gibiydi. Max hayatta olsaydı, mitingdeki olaylardan sonra muhakkak gece yarısı Newbery'ye onların evine koşardı. Yardımı dokunmasa bile çok aceleci ve oldukça hassastı. Bazen piyanoda Jesse'ye eşlik eder parçalar basit olsa bile hiç de fena çalmazdı. Jesse gülerek şöyle derdi. Bob, senin bütün arkadaşların Max gibi klasik tipli gülünç aydınlar. Aslında siz bir rahipler tekkesi kurmalısınız. Sen tarikatın doğmacı pederi olursun. Yakışıklı Max ise senin yardımcın olur. Tüm işlerine yetişir. O zaman siz kendinizi sadece bilimde değil, başka bir şeyde de ispatlamış olurdunuz. Zaten zavallı Max'ın da Jesse'ye karşı zaafı vardı. Ve ara sıra bunu kendi aptal şakalarının konusu yapardı. Sarhoşken hep şunları anlatmayı severdi. Dinle Robert, hayatta bana çok büyük engel olduğunu açıkça söylemeliyim. Bu nasıl olmuş ki? Sen olmasaydın Jesse'ye kalbimi açacaktım. Ama şimdi de geç kaldın sayılmaz. Hayır, eğer sen bir varlık olarak mevcut olmasaydın, belki o zaman ben bunu yapardım. Ya bu durumda hiçbir şey yapamazsın? Ben bir varlık olarak mevcudum. İşte şimdi beni nasıl engellediğini anladın mı? Max, dostum, çok kolay bir hayat arzuluyorsun. Sen şansını bir nesnenin varlığında dene. Yoksa senin istediğin rahat ortamda bu hiç de ilginç olmaz. Hayır, senin yanında ben hiç gözükmüyorum, kesinlikle. Yapma. Kadınlar senden hoşlanıyorlar. Yakışıklısın, çekicisin. Bir zamanlar sen motosiklet kullanırken herkes sana hayran oluyordu. Artı benden de gençsin. Ben motosikletçiyim, sen ise dünyaca ünlü bilim adamısın. Ben motosikletçiyim, sen ise zenginsin. Kitapların için büyük telif hakkı alıyorsun. Zenginler Mahallesi, Newbury'de güzel bir evin var. Karın violonselle sana Bach'ları, Beethoven'ları çalıyor. Ben ise motosiklet sürüyorum. Sen şimdi moda olan Newbury Golf Kulübü'nde top koşturuyorsun. Ben ise motosiklet sürüyorum. Sen Kremlinlerde ve Beyaz Saraylarda konferanslar veriyorsun. Ben ise motosiklet sürüyorum. Dur bakalım Max, kendini çok küçümseme. Sen sadece motosikletçi değilsin. Hem bu geçmişte kaldı. Kendi bilim dalın olan siyasi coğrafyada ünlü bir isimsin. Tüm dünya avucunun içinde. Biraz dikkatli ol. Güzel Polonyalıların en güzeli Anna, konuştuklarımızı duyarsa kötü bir koca durumuna düşersin. Bu bir skandal olur. Motosikletin bile yardım edemez. Zaten o da senin uydurduğun bir şey. Evet, evet Robert. Fena yakaladın. Anna hakkında dediklerin doğru. Dünya hakkında ise biraz yanılıyorsun. Siyasi coğrafyaya da ya her şeyi bileceksin veya bu alana hiç girmeyeceksin. Bu özel her şeyi kapsayan bir ilim. Ben buna bilgi bankası derim. Evet, bu anlamda ben dünya bankacısıyım. 20. yüzyılın Rothschild'iyim. Her şeyi biliyorum. Her şeyden haberim var. Ama ne yararı var ki? Diyorlar ki Tanrı da gökte her şeyi görüyor, her şeyi biliyor, her şeyden haberi var ama hiçbir şey yapamıyor. Şimdi ise Max yok. Trafik kazasında öldü. Hızlı gitmeyi çok severdi. Anna çok ihtiyarlamış. Oğlu evlenmiş. Ayrı yaşıyor. Jesse ve Anna telefonla konuşuyor. Ara sıra da görüşüyorlar. Son kez Anna yazın gelmişti. Hep birlikte golf sahalarına gittiler. Dolaştılar, oyun seyrettiler. İyi bir gün geçirdiler. Ve orada golf kulübünün restoranında yemek yediler. Tabii ki geçmişi hatırladılar. Epeyce Max'tan bahsettiler. Bu yerleri çok severdi. Buraya gelmeye hep hazırdı. Ah zavallı arkadaşım Max Freud. Tüm bu olanlar hakkında ne söylerdin acaba? Akıllarda ve ruhlarda her şey karmakarışık olmuş. Gözle görünmeyen genetik bir kasırga her şeyi dağıtmış. Şimdi iki şeyden birini seçmek gerekiyor. Ya birçoklarının da istediği gibi deve kuşu misali kafamızı toprağın içine saklayarak kendimizi kurtarmaya çalışacak veya Tanrı'nın insanların gözlerinin içine bakarak yaptığı bu uyarıyı kabul edeceğiz. Çünkü Tanrı uyarıyor. Karar vermek ise bize kalmıştır. Bu açıdan Max Freud haklıydı. Rüyama girmesi de tesadüf değildi. Galiba önceden olayları hissetmiş ve endişelenmiş. Tehlikeden kurtarmak için kendisiyle birlikte Ay'daki golf sahalarına götürmek istemiş. Acaba şimdi nasıl olacak? Ordok aslında problemi değiştirmiş, toplumu oyuna getirerek dikkatini başka yöne çekmiş ve hem de bu arada kendini kahraman ilan etmek için herkesin gözü önünde Burke'ü politik düelloya davet etmişti. Yani Ordok'un bütün bu yaptıklarından başka türlü bir mana çıkarmak da mümkün değil. Şimdi o bu daveti kabul ederek hazırlanmalı. Cassandra damgası hakkında kendi düşüncelerini söylemeli. Ve Filofey'i politik oyun ve demagojilerden kurtarmalıydı. Burke aniden saatin gece 2'ye yaklaştığını fark etti. Çalışmak gerekirdi. Hem de hiç gecikmeden. Bunun dönüşü yoktu. Çalışma odasına dönerken gözü girişteki aynaya takıldı. Uykusuzluktan gözleri kıpkırmızıydı. Acı ve heyecan doluydu. Saçları da bembeyazdı. İyi ki diğerleri gibi kelleşmemişti. Tıpkı geçenlerde gürültücü Alman gazetecilerle yanından geçtikleri Ren nehrindeki kayalar gibi ihtiyardı. Onunla mülakatın başladığı ihtiyar kaya ile mülakat idi. Onun henüz Atlas Okyanusu üzerinde uçtuğu bir sırada rahip Filofey'in şimşek gibi çakacağını, çıkan tufanın ise alem şumul bir paniğe iteceğini ve bu gürültüde sahneye bir şeytan tipi olan Oliver Ordok'un çıkacağını nereden bileceklerdi? Her neyse savaşmak gerekecek. Burke bilgisayarın arkasına yeni geçmişti ki ayak sesleri duyuldu. Gelen Jesse idi. Daha kapıdayken nasılsın burada diye sordu. Fena değil, çalışıyorum diye cevap verdi Burke. Ve demin aniden hatırladığı rüyayı ona da anlatmak istedi. Fakat yapmadı. Jesse yorgun gözüküyordu. Fakat bakışlarında bir parıltı vardı. Seni işinden alıkoymak istemezdim Bob, ama biliyor musun, çok şaşıracaksın. Beni ne şaşırtacak öyle? İşte bir yığın kağıt getirdim. Senin işine yarayabilir. Bu da ne? Faxlar. Bil bakalım bu kimden? Anthony Younger'dan. Anthony Younger'dan mı? Ona ne olmuş? Ne yazıyor? Hatırlamıyor musun? Tüm telefonların fişini çekeceğimi sana bildirmiştim. Telefon açmak için ne kadar uğraştığını tahmin ediyorum. Ama nereden bileyim? Koridordaki faksı da kapatmayı hiç akıl etmemişim. Bir ara koridorda bir hışırtı duydum. Baktım bir yığın faks. İşte oku. Her sayfanın baş tarafına Tanrı rızası için faksı kapatmayın yazıyordu. Onun gönderdiği fakslar hala gelmeye devam ediyor. Acaba nesi var zavallı çocuk? Sen oku, ben sonra yine getiririm. Hiç beklenmedik bir şeydi. Üstelik gecenin ikisinde, bu saatte birisi uyumuyor, sayfa sayfa bir şeyler yazıyor ve fakslıyordu. Kendisiyle sadece bir defa telefonda konuştuğu, çok az tanıdığı Anthony Younger yazıyordu. Seçim mitinginde de Younger, Ordok'un demagojik konuşmasını engellemeyi cesaretle denemiş, başarısız olsa bile sonunda kendi seçimini yapmıştı. O, Ordok'un ekibinden birisi olarak herkesin gözü önünde kendi liderinden uzaklaşmış ve onun politik kurbanının tarafına geçmişti. Mitikten sonra onun neler çektiğini tasavvur etmek zor değil. Muhakkak Ordok ve sadık ekibi Younger'ı ihanetle suçlamıştır. Ordok'un sayesinde kariyer edinmediği artık düşünemez bile. Arkadaşları da kendi yolunu kendi kapadı diye ona gülmüş olmalılar. Ve tüm bu olanlardan sonra o, Ordok tarafından aşağılanan ve kalabalık mitingde karalanan birisine yardıma koşmaya kendinde güç buluyor. Burke, Anthony Younger'ın karşısında biraz mahcup oldu. Ama aynı zamanda kalbine bir sıcaklık doldu. Şu ana kadar hiçbir yabancı acıdığı için onu himaye etmemişti. Zaten güçlü ve bağımsız olduğu için buna ihtiyacı da yoktu. Fakat sonra zoraki bir şekilde ringe çıkarılarak seyircileri eğlendirmek için iyice dövülmüş ve sürünerek oradan ayrılmıştı. Şimdi dünyadan saklanıyor ve dişlerini sıkarak bu defa kendi iradesi, isteği ve ile savaşmak için güç topluyordu. Younger bütün bunları iyi anladığı için her sayfanın başında Tanrı rızası için faksı kapatmayın diye yalvarıyordu. Younger yazıyordu. Mr. Burke, ev telefonlarınızın niçin kapatıldığını çok iyi anlıyorum. Hiçbir zaman canınızı sıkmaya cesaret etmezdim. Ama bu durumda beni anlamanızı rica ediyorum. Aslında önünüzde diz çökerek sizden özür dilemeliydim. Bunu şimdi hiç değilse faksla yapamazsam kendimi affetmem. Mitingde olanlardan sonra ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. Bir anlamı olsaydı katil bile olurdum. Bu kadar korkunç itiraflardan dolayı özür dilerim. Ama öyle anlaşılıyor ki Ordok'la olan bu iğrenç olaya sizi ben karıştırdım. Sizi bu ahlaksız politik nişancının atıcık maharetini sergilemek için bir panayır hedefi yaptım. Affedersiniz. Şikayet etmek istemiyorum ama bin kere pişmanım. Kime hizmet etmişim? Kimin için taşımışım? Bir kör gibi davrandığım ve her gelene inandığım için bunları hak ediyorum. Lütfen affedersiniz ama şimdi konu ben değilim. Bundan sonra ne yapabiliriz? Cassandra damgası nasıl olacak? 5. kasetin B yüzü sonu, sayfa 143.